Ayrım 23. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 290. Çala kalem yazarken. Sinemanın getirdiği şöhretin şöyle bir dokunup geçmesine etkisinden henüz tam olarak kurtulamamışken, ikinci romanımın filmi olan Aşk ve Gölge'nin galası yapıldı. Aktris Jennifer Connelly, sana o kadar benziyor ki, zayıf, uzun boyunlu, kalın kaşlı, dümdüz siyah saçlı filmin sonunu getiremedim. Filmin bir yerinde kız bir hastane yatağında yatıyor. Erkek arkadaşı olan Antonio Banderas da onu kollarına alarak banyoda kucağında tutuyor. Sen komaya girmeden kısa bir süre önce Ernesto ile aranızda geçen aynı sahneyi hatırlıyorum. Jennifer Connelly'yi ilk kez San Francisco'da buluşmamız gereken bir restoranda görmüştüm. Onun ayağında rengi atmış kot pantolonu, beyaz kolalı bluzu ve at kuyruğu yapılmış saçıyla gelirken görünce rüya gördüğümü sandım. Çünkü bütün güzelliğine dirilmiş olarak karşımda duruyordu. Diktatörlüğü mirasının ağırlığı hala hissedildiğinden Şili'de çekmeye cesaret edemedikleri için Arjantin'de çekilen Aşk ve Gölge bana dürüst bir film gibi göründü. Gerçi aradan uzun yıllar geçtikten sonra hala video bantlarında ve televizyonda dolanıp duruyor ama o zaman fazla bir ses getirmemesine üzülmüştüm. Askerler tarafından tutuklandıktan sonra yok olan 15 köylüyü anlatan gerçek olaylara dayalı politik bir hikayeydi bu ama özünde bir aşk romanıdır. Billy 50 yaşını bitirdiğinde bir hanım arkadaşı ona bu kitabı hediye etmiş. O da tatilinde kitabı okuyup bitirmiş. Sonra da kitap için arkadaşına teşekkür ederken içine koyduğu notta şöyle diyormuş. Yazarı aşktan benim kadar anlıyor. İşte bu yüzden yani o sayfalarda algıladığı aşk yüzünden ben bir kitap tanıtma turunda Kaliforniya'nın kuzeyinden geçerken gelip benimle tanışmaya karar vermiş. Billy ile ilk buluşmamızda olayın kahramanlarından söz etti bana. Gerçekten yaşamışlar mı yoksa benim hayal gücüme mi dayanıyorlar diye merak ediyordu. Acaba aşırı sürgün hayatının iniş çıkışlarına dayanabilmiş miydi ve günün birinde karşıma çıkar, yani kurguda gerçeklik payı olup olmadığını öğrenmek isteyen yalnızca çocuklar değildir. Onu anlatmaya başladım ama birkaç cümle sonra sözümü kesti. Yok yok, daha fazla anlatma, bilmek istemiyorum. Önemli olan bunu senin yazmış olman. Bu yüzden de otur bir aşka inanıyor olmalısın. Daha sonra böyle bir aşkın mümkün olduğundan ve günün birinde onu kendisinde yaşayacağından her zaman emin olduğunu itiraf etti bana. Ama o zamana kadar ona uzaktan benzeyen bir şey dahi başına gelmemişti. İkinci romanım bana şans getirdi. Onun sayesinde Willy'yi tanıdım. O sıralarda artık Avrupa'da Kaderin Kızı basılmıştı. Kimi eleştirmenlere göre feminizmin bir alegorisiydi bu kitap. Çünkü Elizia Victoria dönemine özgü korsesinden kurtularak hiç varlıksız kendini erkekler dünyasına atıyor ve orada hayatta kalabilmek için erkek gibi giyinmek zorunda kalıyor. Bu süreç içinde de son derece değerli bir şeyi, yani özgürlüğünü kazanıyor. Kitabı yazdığımda ben bunu düşünmemiştim. Konunun yalnızca altına hücum olduğunu, yani San Francisco'nun doğmasına neden olan serüvencilerin, haydutların, vaizlerin ve fahişelerin yarattığı o kargaşayı anlattığımı sanıyordum. Ama bu feminizm açıklaması bana pek geçerli görünüyor. Çünkü benim inançlarımı ve hayatımın gidişatını belirleyen o özgürlük arzusunu yansıtıyor. O romanı yazmak için biriyle birlikte tüm Kaliforniya'yı dolaşarak tarihini iyice öğrendim. 19. yüzyılda altının ırmakların dibinde ve kayaların çatlakları arasında parlayarak insanları tamahkarlıktan çıldırttı o yılların nasıl olduğunu hayal etmeye çalıştım. Otoyollara rağmen mesafeler son derece uzundu. O zamanlar dağlardaki o daracık patikalarda at sırtında ya da yayan yapılan yolculuklar bitmek bilmemiş olsa gerek. Ormanları, karlı dorukları, çalkantılı ırmaklarıyla o muhteşem coğrafya sessizliği davet ediyor ve bana Şili'nin o büyülü yörelerini anımsatıyor. Benim her iki vatanımda da, yani Şili'de ve Kaliforniya'da yaşayan halklar ve onların tarihi birbirinden çok farklı. Ama manzaralar ve iklim birbirine benziyor. Sıklıkla bir yolculuktan sonra eve döndüğümde sanki sonunda yeniden kendimi Şili'de bulmak üzere 30 yıl boyunca halkalar çizerek dolaşmışım duygusuna kapılıyorum. Yağmurlu ve rüzgarlı aynı kışlar, aynı kuru ve sıcak yazlar, aynı ağaçlar, aynı dimdik kıyılar, aynı soğuk ve karanlık deniz, aynı bitmek bilmez tepeler, aynı pırıl pırıl gökyüzü. Kader'in kızının ardından sararmış bir fotoğraf geldi. O aylar boyunca yazdığım ve yine Şili'yi Kaliforniya'ya bağlayan bir romandı bu. Konu yine anılardı. Şair Pablo Neruda'nın dediği gibi bir yerden sökülüp başka bir yere dikilmiş, her dem taze bir bitkiyim ben. Ama geçmişin o zengin mamasıyla beslenmiş olmasaydı köklerim çoktan kururdu. Üstelik benim durumumda hayal gücü bu mamanın kaçınılmaz bir bileşimini oluşturuyor. Belki de bu yalnızca benim durumum için söz konusu değildir. Derler ki hatırlama ve hayal etme süreçleri beynin içinde neredeyse birbirinin eşiymiş. Romanın ana konusu ailemin uzak bir dalının başından geçen bir olaydan ilham aldı. Kızlarından birinin kocası bazısına aşık olmuştu. Şimdi bu tür aile hikayeleri ortalıkta anlatılmaz. Gerçeği herkes bilse de dış görünümü kurtarmak için bir sessizlik duvara örülür. Belki de bu yüzden ailede bir yazar olması hiç kimsenin hoşuna gitmez. Kitapta anlattığım olayların geçtiği mekan Antra Dağları'nın eteklerinde kurulmuş güzel bir çiftlik. Dünyanın en iyi insanları olan kahramanlar bu kadar büyük bir acı çekmeyi hak etmemişlerdi. Öyle sanıyorum ki hiçbir şeyi örtbas etmeden açık açık konuşsalardı ve kendilerini bu sırrın içine kapatmak yerine o kötü kokuyu alıp götürsün diye kapılarla pencereleri açsalardı çok daha kolay sindirebilirlerdi. Tıpkı bir Rus romanındaki gibi kat kat sosyal ve dinsel inançların altına gömülmüş o aşk ve ihanet dramlarından biriydi bu da. Bill'in dediği gibi kapalı kapılar ardında pek çok aile sırrı vardır. Tarihi açıdan örtüşüyor olsalar da bu kitabı Kader'in Kızı'nın bir devamı olarak tasarlamamıştım ama Eliza Summers, Çinli hekim Tao Chai'nin Aydaki Sözü geçen hanımefendi Paulina Dolvella ve daha başkaları gibi pek çok kahraman ben engelleyemeden o kitabın sayfalarına girmişlerdi. Yazdıklarımın ortasına geldiğimde o iki romanı Ruhlar Evi ile ilişkilendirilebileceğimi anlamıştım. Böylelikle Kader'in Kızı'yla başlayan ve sararmış bir fotoğrafı köprü gibi kullanan, üçleme gibi bir şey oluyordu. İşin kötüsü, kitaplardan birinde Salvador Dolvalli savaşta bir bacağını kaybediyor. Bir sonraki kitapta iki bacaklı olarak ortaya çıkıyordu. Yani edebi hataların o yoğun atmosfer için havada kesik bir bacak dolaşmakta. Kaliforniya ile ilgili araştırma konusu kolay olmuştu. Çünkü bir önceki roman için zaten araştırma yapmıştım. Ama geri kalanını aylar boyunca tarih kitaplarını, belgeleri ve eski gazeteleri eşeleyen Ramon amcamın yardımıyla Şili'de yapmak zorunda kaldım. 80'li yaşlarına girmiş ve artık daha kırılgan görünmeye başlamış olan annemleri sık sık gidip görmek için güzel bir bahane olmuştu bu. Çok da uzak olmayan bir gün öksüz kalabileceğim gibi korkutucu bir olasılık ilk kez aklıma geliyordu. Anneme her gün yazma alışkanlığım olmadan onlarsız ne yapardım ben? O yıl annem ölümün yakınlığını göz önüne alarak Noel kağıdına sarılmış bir paket halinde mektuplarını bana geri verdi. Al sakla onları. Küp diye gidecek olursam yabancı ellere düşmesi uygun olmaz dedi. O zamandan beri de ben öldüğümde Nico ile Lori'nin kötülüklerden arındırıcı bir ocakta yakmaları koşuluyla mektuplarımı her yıl bana teslim eder. Alevler birer boş boğaz olarak işlediğimiz günahlarımızı alıp götürecektir. Çünkü kafamızdan geçen her şeyi dökeriz biz o mektuplara. Üstelik üçüncü şahıslara da çamur atarız. Annemin mektup yazma yeteneği benim de ona cevap yazma zorunluluğum sayesinde elimde olayların taptaze kaldıkları kalın bir yazışma dosyası var. Zaten bu anıları da o yüzden yazabildim. Bu yöntemli yazışmanın amacı ana rahmine düştüğüm andan itibaren ikimizi birleştirmiş olan kordonu canlı tutmak ama aynı zamanda anıların uçup gittiği birbirine karıştığı ve değiştiği narin ve sis perdesi olan belleği güçlendirmek için de bir egzersiz oluyor bu. Hayatımızın son günlerine geldiğimizde bir de bakıyoruz ki yalnızca hatırlayabildiğimiz kadarını yaşamışız. Yazmadığım şeyi unutuyorum. Sanki hiç yaşanmamış gibi oluyor. Bu yüzden de bu mektuplarda önemli olan hiçbir şey eksik değil. Bazen annem onu özellikle etkilemiş olan bir şey anlatmak için bana telefon ediyor. Silinip gitmesin diye onu bana yazmasını istiyorum hemen. Daha büyük bir olasılıkla benden önce ölecek olursa 105 yaşıma kadar biri onunki bir de benimki olmak üzere günde iki mektup okuyabileceğim, o zamana kadar da bunaklıktan kafam karışmış olacağından her şey bana yeni olmuş gibi gelecek. Yazışmamız sayesinde iki kez yaşamış olacağım. Acılar labirenti. Nico'nun sırtındaki ezik geçmiş porfiri derleri gitmeye başlamıştı. İşini değiştirme olasılığını da ciddi olarak düşünüyordu. Ayrıca yoga ve spor yapmaya koyulmuştu. Hiç gereksiz yere ağırlık kaldırıyor. San Francisco körfezinin buz gibi sularında Alcatraz'a kadar yüzerek gidip geliyor. Bisikletini atlayıp tepeye doğru yokuş yukarı 100 kilometre pedal çeviriyor. Sanki birinden kaçıyormuş gibi bir köyden ötekine koşuyordu. Hiç olmadığı halde kasları çıkmıştı. Yogadaki ağaç pozisyonunda gözlemeler yapabiliyordu. Yani tek ayağının üzerine öteki ayağının uyluğunun iç tarafına dayayıp bir kol havadayken, öteki eliyle yumurtayı çırparken bir yandan da o kutsal "Om" kelimesini tekrarlayarak. Günler bir gün kahvaltı etmeye bize gelmişti. Onu tanıyamadım. O Rönesans prensi gitmiş, yerine bir gladyatör gelmişti. Lori'nin çocuk yapma niyetleri boşa gitmiş, büyük bir hüzünle bu rüyasına veda etmişti. Uyguladıkları doğurganlık tedavisi ve bedenini öylesine kurcalamış olmaları yüzünden perişandı. Ama ruhundaki acıyla kıyaslandığında hiç kalırdı bu. Sheila ile Nico arasındaki ilişki neredeyse düşmanca denilebilirdi. Bu da büyük bir gerilim yaratıyor, kendini saldırıya uğramış gibi hissettiğinden Lori'yi son derece etkiliyordu. Sheila'nın kendisine karşı gösterdiği kabalığı görmezlikten gelemiyordu gerçi Nico. Bu kişisel bir şey değil. Her insan kendi duygularından sorumludur ve hayat adil değildir diye tekrarlayıp duruyordu ama bunda pek yardımı olduğunu sanmıyorum. Her şeye rağmen iki çifte çocukları kendi sorunlarının mümkün olduğu kadar dışında tutuyorlardı. Üvey annelik son derece nankör bir roldür. Bu efsaneye az çok benim de katkım olmuştur. Ne sözlü gelenekte ne de dünya literatüründe tek bir iyi kalpli üvey ana bulunur, bir tek Pablo Neruda'nınkinin dışında ona da şair anacım derdi. Genelde üvey annelere karşı şükran duymaz ama Lori bu görevini öylesine dört elle sarılmıştı ki, torunlarım çocuklara özgü o şaşmaz içgüdüleriyle onu yalnızca Sally kadar sevmekle kalmadılar. Aynı zamanda bir şeye ihtiyaç duyduklarının ilk koştukları kimse Lori oldu. Çünkü onlar hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz Lori. Bugün artık hayatlarının üç anneleri olmadan düşünemiyorlar. Yıllar boyunca iki ebeveynlerinin yani Nicole, Lori, Sheila ve Sally'nin birlikte oturmalarını arzu etmişlerdi. Hem de mümkün olduğu takdirde büyük anneleriyle dedelerinin evinde ama bu fantezi artık yok oldu. Benim torunlarımın çocukluğu bir aileden ötekine gidip gelmekle geçti. Sanki sırt çantalarıyla yaşayan gezginler gibi her zaman da kısa süre için gidip gelerek. Bir çiftin yanında olduklarında ötekini özlüyorlardı. Annem bu yöntemin onlarda iyileştirilemez bir çingene dağınıklığı yaratacağından korkuyordu ama veletler sonunda tanıdıklarım pek çoğundan daha istikrarlı oldular. 2000 yılı Lori ile Nico'nun hiçbir zaman var olmamış çocuğuna ve daha başka acılarımıza veda ettiğimiz sade bir törenle doruğa ulaştı. Tipi halinde kar yağan bir öğleden sonra Lori'nin sanki toprak ana Jaya'nın vücut bulmuş hali olan genç bir hanım arkadaşının rehberliğinde dağlara doğru yola çıktık. Belki aniden gece bastırır diye fenerlerimizle pançolarımızı da yanımıza almıştık. Tepelerden birinin doruğundan Jaya bize sert bir geçidi ve aşağıdaki vadide taşlarla kusursuz bir geometrik biçimde yapılmış yüz yuvarlak geniş bir labirent işaret etti. Kara kara kuşların gelip geçti bembeyaz bir gökyüzünün altında gri renkli yükseltilerin arasındaki dar bir kestirme yoldan aşağı indik. Rehberimiz bazı üzüntülerimizden kurtulmak için toplandığımızı, Lori'ye eşlik etmek için burada bulunduğumuzu ama herkesin orada bırakabileceği bir acısı olduğunu söyledi. Nico senin bir fotoğrafını getirmişti. Biri de Jennifer'ın bir resmi vardı. Lori ise bir kutuyla küçük yeğenin bir resmi. Taşlar çizilmiş patikadan her birimiz kendi ritminde olmak üzere ağır ağır yürümeye koyulduk. Orada koca koca kasvetli kuşlar da solgun gökyüzünde çığlıklar atarak uçuşuyorlardı. Kimi zaman o labirentin içinde birbirimizle karşılaşıyorduk. Hepimizin soğuktan tir tir titrediğimizi ve duygulandığımızı fark etmiştim. Tam orta yerde kayalardan yapılmış tıpkı sulanı andıran bir yığın vardı. Başka gelenler oraya yağmurun ıslattığı hatıralar bırakmışlardı. Mesajlar bir kuş tüyü, solmuş çiçekler, bir madalyon vardı. Bu sunağın çevresine oturarak biz de kendi hazinelerimizi oraya bıraktık. Lori o kadar arzu etmiş olduğu çocuğa benzeyen ve ailesinin rengiyle kokusuna sahip olan yeğen resmini oraya yerleştirdi. Daha çok gençliğinden beri kız kardeşle birlikte aynı mahallede oturmayı ve çocuklarını birlikte büyütmeyi ve tasarladıklarını anlattı bize. Onunkiler Uma adında bir kız ve Pablo adında bir oğlan çocuk olacaktı. Hiç değilse Niko kendi çocuklarını onunla paylaştığı için şanslı olduğunu, onların sadık bir dostu olmaya çalışacağını da ekledi. Elindeki kutudan 3 tane çiçek soğanı çıkararak onları toprağa gömdü. Bunlardan birinin yanına mineralleri seven Alejandro için bir taş, bir başkasının yanına o korkunç pembe renk merakından henüz kurtulamamış olan Andre için o renkte camdan bir kalp. Sonuncusunun yanına da hayvanları seven Nico için bir solucan koydu. Billy hiç sesini çıkarmadan Jennifer'ın resmini Suno'nun üzerine yerleştirerek rüzgar alıp götürmesini küçük taşlarla tutturdu. Nico da doğmayan çocuğuna ve orada kalan öteki acılara eşlik edesin diye senin resmini oraya bıraktığını söyledi ama o kendi acısından ayrılmak istemiyordu. Ablamı özlüyorum. Ömrümün sonuna kadar da bu hep böyle olacak dedi. Aradan bunca yıl geçtikten sonra senin çıkıp gitmenin verdiği hüzün hala aynı Paula. Yüzeyi bir parçacık kazımak ilk gün kadar taze olarak yeniden fışkırmasına yetiyor. Yine de dağlardaki bir labirentin içinde yapılan bir tören ne kadar terapi ve irade gücü olursa olsun anne olma arzusunun üstesinden gelmeye yeterli değil. Başka kadınlar çocuk sahibi olmaktan kaçınır ya da durmadan çocuk aldırırlarken doğanın bunu Lori'den esirgemesi kaderin acımasız bir cilvesi. Lori gebe kalmaktan ümidini tamamen kesmişti. Çünkü döllenmiş yabancı bir yumurtayı rahmine yerleştirmek gibi fantastik bir yöntem bile boşa gitmişti. Ama geriye çocuk evlat edinmek gibi bir çare kalıyordu. Birilerinin onlara cömertçe bir yuva sunmalarını bekleyen kimsesiz onca çocuk var. Nico bunu Lori'nin vakitsizlik, fazla çalışma ve özel hayatıyla pek uğraşmama gibi sorunlarını büsbütün ağırlaştıracağından emindi. Şimdi kendi tuzağa kıstırılmış gibi hissediyorsa eve bir bebek gelince bin beter olacaktır diyordu bana. Ben ona hiçbir tavsiyede bulunamıyordum. İçinde bulundukları ikilem berbat bir şeydi. Çünkü ikisinden herhangi biri boyun eğilecek olsa pişmanlık duyacaktı. Lori, Nico kendisinden bu kadar önemli bir şey esirgediği için Nico da karısı ona evlat edinmiş bir çocuğa dayattığı için. Nico ile ikimiz gündelik olaylardan ve ruhlarımızın sırlarından birbirimizi haberdar etmek için sık sık bir kafeteryada kahvaltı etmeye giderdik. Bir yıl boyunca bu mahrem sohbetlerin baş konusu Lori'nin üzüntüsü ve çocuk evlat edinme meselesi olmuştu. Nico anne olmanın onun bu saplantısı yüzünden tehlikeye giren aşklarından daha önemli olmasını bir türlü anlayamıyordu. Birbirlerini sevmek için yaratıldıklarını, her konuda birbirlerini tamamladıklarını ve ideal bir yaşam sürmelerini sağlayacak her türlü olanağa sahip olduklarını ama ellerinde olanlara şükretmek yerine olmayan bir şey için onun acı çektiğini söylüyordu bana. Biz kadınlardan daha güçlü olan bu ihtiyaç olmasaydı soyların devam edemeyeceğini anlattım Niko'ya. Gebe kalmak ve dünyaya bir çocuk getirmek için bedeni zorlayarak mucizevi bir çaba göstermenin, sonra onu kendi canı pahasına tıpkı dişi bir aslan gibi korumanın, sonra tek başına kalabilecek hale gelene kadar uzun yıllar boyunca her anını ona hasretmenin, en sonunda da çocuklar er ya da geç yuvadan ayrılıp gittiklerinden çocuğunu kaybetmiş olmanın verdiği özlemle ona uzaktan göz kulak olmanın hiçbir mantığı yok. Niko bu anne olma meselesinin ne kesin ne de belirgin olduğunu ileri sürdü. Çünkü bazı kadınlar bu biyolojik zorunluluktan yoksundurlar. Paula da onlardan biriydi. Hiçbir zaman çocuğu olsun istemedi diye anımsattı bana. Belki de porfirinin sonuçlarından korkuyordu. Yalnızca kendisi için risk oluşturması yüzünden değil, aynı zamanda onu çocuklarına da geçirebileceğinden. Porfir hastası olduğundan kuşkulanmasından çok önce ablam çocukların yalnızca uzaktan çok sevimli olduklarını ve insanın kendini tatmin etmesinin tek yolunun annelik olmadığını, bunun daha başka yolları da olduğunu söylüyordu. İçlerinde analık duygusunun uyanmadığı kadınlar da vardır. Gebe kalacak olurlarsa kendilerini içten içe tüketen garip bir varlık tarafından istilaya uğradıklarını hissederler. Sonra da o çocuğu sevmezler. Daha doğduğunda reddedilen birinin ruhunda nasıl bir yara izi kalacağını düşünebiliyor musun? Evet, Niko istisnalar vardır ama kadınların çok büyük bir çoğunluğu çocuk sahibi olmak ister. Çocuklar geldiği zaman da hayatını onlar uğruna feda eder. İnsanlığın çocuksuzluktan çökmesi gibi bir tehlike söz konusu değildir. 23. ayrımın sonu, sayfa 301.